Efendimiz'den Hayat Ölçüleri. Hazırlayan ve sunan Doktor Murat Kaya.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem dinleyenler, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımızda büyük günahlardan, zinadan bahsedeceğiz bugün. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Ey ümmeti Muhammed, erkek veya kadın bir kulunun zina etmesini Allah'tan daha çok kıskanan, yani hoşnutsuzluk ve nefretle karşılayan hiçbir kimse yoktur. Ey ümmeti Muhammed, siz benim bildiklerimi bilseydiniz az güler çok ağlardınız. Efendimiz ey ümmeti Muhammed diye iki defa ümmetine sesleniyor. Efendimizin bu şekilde hitap etmesi onun ümmetine olan şefkat ve merhametini hissettiriyor bizlere. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti üzerine titreyerek onların böylesine çirkin günahlara düşmemesi için ısrarla ikazda bulunuyor. Ey benim ümmetim, ey ümmeti Muhammed, sakın bu günaha düşmeyin. Çünkü Allah Teala kulunu günahtan kıskanır. Kulunun günaha gidip günah çöllerinde helak olmasını istemez. Kulunun kendisiyle meşgul olmasını, nefsinin arzularıyla, şehvetiyle değil de kendisiyle meşgul olmasını ister diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizleri ikaz ediyor. Diğer hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali Efendimiz'e hitaben şöyle buyuruyor: Ey Ali, aniden bir haramı gördüğünde dönüp tekrar bakma. Gözün çarparsa bir anda harama, tekrar artık gözünü çevir bakma. Gözünü hemen çevir, ondan uzaklaş. Zira ilk bakış senin için affedilmiştir. İlkin senin iraden olmadan, istemeden, farkında olmadan birden gözüne çarpıyor bir haram. Sonra sen hemen gözünü uzaklaştırıyorsun ondan. Ama uzaklaştırmaz da gözünü ona dikersen veya gözünü uzaklaştırdıktan sonra tekrar dönüp iradenle bakarsan artık bu ikinci bakış senin aleyhinedir, günahtır buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İlk anda iradesiz olarak göze çarpan, istemeden göze çarpan haramların affedileceğini ifade ediyor. İlk bakış affediliyor selbest diye tabii ki insanda çok rahat lakayt da olmaması gerekiyor. Harama bakmamak için tedbirler de almak gerekiyor. Haramın çok olduğu yerde veya harama gözünün bakacağı, bakma ihtimalinin olduğu yerlerde bulunmamak, oralara gitmemek veya daha öncesinde toplum içerisinde böyle haramları azaltma gayreti içerisinde bulunmak. Haramların azalması ve ortadan kalkması, yok olması için her ferdin çalışması, gayret etmesi gerekiyor her Müslümanın. Allah dostlarından bir büyük zat bayram günü, bayram günlerinde musalla denen şehrin kenarındaki geniş alanda bayram namazı kılınırdı eskiden. Musalla denir oralara, namazgah denir Türkçesi veya Farsçası, Farsçadan Türkçe'ye geçen ifadesiyle. O namazgaha Peygamber Efendimiz çoluk çocuk, kadın, erkek herkesin çıkmasını tavsiye ediyor, emrediyor. Çünkü diyor kalabalıkta bayram, Müslüm müminlerin sevindiği gün, sevinçli günde Müslümanlar hep birlikte orada olsunlar ve Müslümanlar kalabalık görünsünler, güçlü görünsünler, bir gövde gösterisi de olsun aynı zamanda diye. Normal vakitlerde namaza kadınlar çıkmazken bayrama da çıktıkları için bir kenarda, erkeklerin kenarında veya arkasında bir grup olarak diyor ki bu Allah dostu, bugün diyor erkeklerin ilk yapacağı iş gözlerini örtmek, gözlerini kapatmak, gözlerini korumak, bakışlarını ayak ucuna indirmektir diyor. Bugün erkeklerin yapacağı ilk ameli salih, ilk iş bakışlarını ayaklarının ucuna indirmektir. Çünkü kadınlar da çıkıyor namazgaha. İnsan bakışlarına dikkat etmezse harama gözü değebilir, dokunabilir. O da kendisine zarar verir, günaha girmiş olur diye. Sokağa bu şekilde çıkan insanlar da aslında vebal altına giriyor. Hem iki kat vebal altına giriyor, hem kendisi bir tesettüre riayet etmediği için haram işlemiş oluyor, hem de insanların, diğer insanların kendisine bakarak günaha girmelerine sebep olduğu için bir de onların günahından, vebalinden bir nüsha yükleniyor. O bakanların günahı da tabii ki isteyerek baktılarsa, ikinci bir bakışla baktılarsa onların günahı da tabii ki azalmıyor. Yani o harama sebep olan kimse vebalini aldı diye diğeri de o vebalden kurtulmuyor. İkisine de aynı seviyede vebal yüklenmiş oluyor. Ama o harama sebep olan iki kat, hem kendi günahını hem de başkasının günahını da almış oluyor. Demek ki kadınların olduğu yerlerde veyahut da haramların olduğu, harama düşme ihtimali olduğu yerlerde daha dikkatli olmak gerekiyor. Bakışlara sahip olmak gerekiyor. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: kimin gözü bir kadının güzelliğine takılır da hemen gözünü ondan çevirirse, Allah Teala ona kalbinde halavetini, tadını, lezzetini hissedeceği bir ibadet sevabı ve kulluk şuuru ihsan eder. Onun güzelliğinin tadını kalbinde hisseder. Allah'ın emrine itaat etmiş olmanın, bir haramdan kurtulmuş olmanın, şeytanın zehirli oklarından bir oktan kurtulmuş, selamete ermiş olmanın tadını insan içinde hisseder. İbn Abbas Hazretlerinden rivayet edildiğine göre Nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, hiçbir erkek mahremi olmayan bir kadınla baş başa kalmasın buyuruyorlar. Yani bir erkek, yabancı bir erkek, mahremi annesi, ablası, halası, teyzesi, kızı gibi böyle yakın akrabası, evlenmesi yasak olan bir kadın olmazsa bunun dışındaki bir kadınla baş başa kalmasın. Yalnız başına kalmasın diyor Efendimiz. Hiçbir kadın yanında mahremi olmadan yolculuk yapmasın. İki şey var. Hiçbir erkek mahremi olmayan bir kadınla baş başa kalmasın. Hiçbir kadın da yanında mahremi olmadan yolculuk yapmasın. Kadınların yalnız başına yolculuk yapmalarını yasaklıyor Efendimiz. Kadınların yalnız başına olur olmaz sokağa çıkmasını da yasaklıyor. Sokağa çıktığında da yine bir mahremi yanında olursa kadının daha büyük pek çok fitnenin, sıkıntının, günahın daha baştan engelleneceği ifade ediliyor. Ama bugün pek çok fitne, fücur, sıkıntı kadınların yalnız başına dikkatsizce çarşı pazarda, sokakta gezinmelerinden kaynaklanıyor. Bu konuda hakikaten önemli, dikkat edilmesi gereken bir husus. Bir sahabi kalkıyor: ey Allah'ın Resulü, ben falan gazveye gitmek üzere kaydoldum. Demek ki kaydedilmiş. Gazveye gideceklerin isimlerini kaydediyorlarmış. Bu sahabe de gidiyor: ben de müsaitim, ben de şu gazveye katılmak istiyorum diye kaydolmuş. Hanımım da hacca gitmek üzere yola çıktı. Ne yapayım diye soruyor. Madem ya Resulullah, hiçbir hanım yalnız başına yolculuk yapmasın buyurdunuz. Benim hanım yalnız başına yola çıktı ama hacca gidiyor. Yani öyle gezmek için, bir tatil için bir yolculuk da değil, hacca gitmek üzere bir yola çıkmış. Mutlaka bir kafileyle de çıkmıştır. Yalnız başına çıkması da zaten o şartlarda mümkün değil. Efendimiz'e soruyor: ben ne yapayım bu durumda diye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ona git hanımınla birlikte hac et buyurdular. Madem hanımın hacca gitmek istiyor, o da yalnız gitmesi doğru olmaz. Sen cihadı tehir et, şimdi gitme. Cihat yerine hanımınla hacca git. Hanımların haccı, cihadı da haçtır buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cihada gidemeyen hanımlar onun yerine hacca gitsinler diye. Yani hac da cihat gibi önemli bir ibadet. Hanımının hac etmesi için Efendimiz ona hanımıyla birlikte hac etmesini emrediyor. Demek ki bu hususun önemini de gösteriyor. Yani hanımın yalnız başına bir yolculuk yapmamasının ne kadar önemli olduğunu da burada görüyoruz. Cihada engel olacak kadar, cihadı terk ettirecek kadar önemli bir husus olduğu görülüyor. Muhterem dinleyenler, bu zina öteden beri insan aklının, ahlak ve hukuk nizamlarının ve diğer semavi dinlerin tamamen yanlış ve çirkin gördüğü bir davranıştır. Bunu doğru gören bir aklı başında bir insan, bir sistem, bir nizam görmek mümkün değil. Bunun doğru olduğunu, normal olduğunu, serbest olması gerektiğini savunanlar varsa da, ki bugün maalesef var, onların normal insan olmadığı, normal bir sistem olmadığı, bu davranışın akla ve mantığa uygun olmadığı bu tarihi şehadetle de sabit. Aynı şekilde İslam da, en son hak din olan İslam da bu büyük günahı yasaklıyor. Büyük günahtan sakındırıyor insanları. Bunları, bu cinayeti büyük günahlardan sayıyor. Kullarını çok seven Rabbimiz Cenab-ı Hak onların böylesi bir çirkinliğe düşmesini asla istemiyor. Birinci hadis-i şerifimizde gördüğümüz gibi Allah Teala'nın kıskandığını söylüyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir insanın zina çirkinliğine düşme sebebiyle Allah Teala kadar gazaplanan bir kimse yoktur. Cenab-ı Hak gazaplanıyor zinaya, çok öfkeleniyor, çok kızıyor Cenab-ı Hak zinaya. Onun için cezası da büyük oluyor zinanın. Nasıl ki bir insan kendisine bağlı birinin veya evladının zina gibi günahlara düşmesini kıskanır, bundan hiç hoşlanmaz ve böyle bir şeye üzülürse, Cenab-ı Hak da bundan daha fazlasıyla kullarının çirkinliklerden uzaklaşmalarını arzu ediyor. Onların günahlara kapılarak yüce zatından uzaklaşmasını istemiyor. Bu sebeple günahları şiddetle yasaklamış Cenab-ı Hak. Onları işleyenleri büyük cezalarla tehdit etmiş. Maksat ceza vermek değil, maksat yanlıştan caydırmak, insanları vazgeçirmek, zarardan korumak. Ve günah işlendiğinde gazaplandığını bildiriyor. Cenab-ı Hakk'ı gazaplandırmamak için bütün çalışmamız, gayretimiz Allah'ın rızasını kazanmak için. Dilimizde de devamlı tekrar ediyoruz. Allah razı olsun. Ufacık bir iyilik yapıldığında Allah razı olsun, Allah razı olsun diye. Çünkü en büyük hedef Allah'ın razı olması. Cennetteki en büyük makam rıza makamı. Kullarına Cenab-ı Hak her türlü nimeti verdikten sonra soruyor kullarım, başka bir şey istiyor musunuz? Ya Rabbi ne isteyelim daha? Her şeyi verdin. Bundan başka ne istenir ki? Diyorlar. Cenab-ı Hak diyor ki size artık bundan daha üstününü vereceğim. Bundan üstünün ne olabilir ya Rabbi? Rızamı vereceğim. Bundan sonra asla size gazap etmeyeceğim. Bir garanti var burada. Dünya hayatında bu garanti yok. Cenab-ı Hakk'ı razı eder bir insan bir müddet sonra yanlış yollara saparak bu rıza halinden uzaklaşabilir. Cenab-ı Hakk'ı gazaplandırabilir. Kendisini ateşe atabilir. Ama orada artık gazap etmeyeceğini ve daima razı olacağını bildiriyor. En üst makamı cennetin. Artık o makamda neler var, ne nimetler var onu biz bilemiyoruz. Demek ki Allah'ın rızasını kazanmak, gazabından uzaklaşmak için bütün hayattaki gayretimiz bunun üzerine. Bunun için dua ediyoruz. Bunun için Allah'ım son nefesimizi bizden razı olduğun halde al diye dua ediyoruz. Bunun için Allah'ım sana kavuşurken benden razı olduğun halde sana kavuşmayı nasip eyle. Bir gün gelecek Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkacağız. Hangi halde çıkmak isteriz bir düşünelim. Biz Allah'ın huzuruna çıkarken Cenab-ı Hak bizimle ilgili nasıl bir halde olmasını istiyoruz? Bizden razı bir halde mi? Bize gazaplı bir halde mi? Nasıl istiyoruz? Hangisini tercih ediyoruz? Ona göre daha bu dünyada çalışmamız gerekiyor. O hali biz bu dünyada kazanacağız. Yüce Rabbimiz insanlar tedbirlerini alıp o çirkinliklere düşmesinler diye merhameti sebebiyle günahları ve cezalarını da bize önceden haber vermiş kıymetli dinleyenler. Günah nedir? Bunun cezası karşılığı nedir? Bunların hepsini Kur'an-ı Kerim'de, hadis-i şeriflerde görüyoruz. Bunları Cenab-ı Hak bize bildirmiş ki şimdiden tedbirimizi alalım, ona göre bu zarara uğramayalım diye. Bu da Allah'ın büyük bir lütfu bizim için. Zina da öylesine çirkin bir günah ki Cenab-ı Hak onu işlemek bir tarafa, yanına yaklaşmayı bile yasaklamıştır. Zinanın yanına bile yaklaşmayın diye Cenab-ı Hak bizlere de yasaklıyor zinayı. Ayet-i kerimede şöyle buyruluyor. Estağfirullah ve la takrabul fevahişe ma zahara minha ve ma batan. Fuhşiyatın, kötülük ve edepsizliğin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Yapmayın da var, yaklaşmayın da var. Yapmayın demek onu yapmayın, yani bizzat ona belki iyice içine girmek manası var, ama yaklaşmayın, uzağında durun, daha yakınına bile varmayın, çok daha ileriden tedbir alın manası var. Yine Cenab-ı Hak estağfirullah ve la takrabuz zina innehu kana fahişete ve sa'e sebile. Zinaya yaklaşmayın buyuruyor. Zina etmeyin demiyor. zina etmeyin. Yani zina etmeyin deyince zinanın sınırına kadar varabiliriz diye insanlar düşünebilir. Ama o sınıra yaklaştığında da kendine hakim olamayıp o uçuruma düşer. Onun için Cenab-ı Hak daha yaklaşmayın diyor. Uçurumun yanına bile yaklaşmayın. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا Zinaya yaklaşmayın. Zira o çok çirkin bir hayasızlık ve çok kötü bir yoldur. Zinaya yaklaşmak nasıl olur? Zina ile ilgili konuşmak, o tür bir film izlemek, ne bileyim onunla ilgili açık müstehcen resimlere bakmak olabilir. İnsanların toplumdaki bazı insanların ahlakın iyice tefessüh ederek, bozularak insanları yoldan çıkaracak bir hale bürünmeleri, öyle bir kıyafetle sokağa çıkmaları, bütün bunlar zinaya yaklaştıran hususlar. İnsanda bu tür yerlere vardıkça zinaya yaklaşma olur. Bu tür yerlerde uzaklaştıkça da zinadan uzaklaşmış olur. Yani bu ayet-i kerime zinaya zemin hazırlayan hiçbir yola ve vesileye yaklaşmamayı bizlere emrediyor. Ya bu zina değil diye insan hafife alsa, o zinaya yaklaştıran bir fiil ise eğer, sonunda insanı o tehlikeye düşürebilir, Allah korusun, büyük bir zarara uğratabilir. Bu sebeple daha yanına bile yaklaşmamayı Cenab-ı Hak bizlere emrediyor. İslam dinimiz günahların önüne geçmek için kişileri günaha sevk eden duygu, ortam ve araçların ıslahına da ehemmiyet veriyor. Muhterem dinleyenler, bu sebeple öncelikle erkek ve kadınların belli yerlerini örtmeleri, birbirlerini tahrik edecek davranışlardan kaçınmaları, yabancı erkeklerle kadınların baş başa kalmaması, toplumda açıklık ve müstehcenliğin önlenmesi gibi birinci kademede yer alan tedbirler almış. Bunlar işte zinaya yaklaştıran hususlar. İnsanları tahrik edecek türden söz, bakış ve yakın ilişkileri de zinaya hazırlayıcı hareketler olarak kınaması bu yüzdendir. Yabancı kadınlarla erkeklerin musafaha yapması, tokalaşması, bu da mesela zinaya yaklaştıran bir durum. İslam bunlarla da kalmayıp aile ve topluma çocukları terbiye etme, evlilik yaşını zaruret olmadıkça geciktirmeme, evlenmeyi kolaylaştırma, toplumda dini ve ahlaki değerleri diri tutma vazifesi de veriyor. Toplumun, ailenin bir vazifesi de çocuklara terbiye vermek, evliliği geciktirmemek, evliliği erken yaşta yapmaya çalışmak, evlilik şartlarını kolaylaştırmak, evliliği zorlaştırmamak. İşte illa şu malzemeler, şunlar olacak, her şey tam olacak, ondan sonra evlilik olacak gibi böyle bu sebeplerle geciken pek çok evlilikler var. Sonra da toplumda dini ve ahlaki değerleri diri tutma, bir yanlışlık gördüğünde ikaz etme, uyarma vazifeleri var insanların. Bunlardan anlaşıldığına göre İslam'ın gayesi suçları cezalandırmak değil, toplumda suç ortamının oluşmasına mani olarak insanların emniyet ve huzur içinde yaşamasını temin etmektir. Bütün bu yasaklardan maksat insanlara zorluk çıkarmak, yanlış yapanlara ceza vermek değil. İslam insana ceza vermekten zevk alan bir sistem değil. Bu günahları, yanlışları önleyerek toplumdaki huzuru sağlamak. İslam günahın cezalandırılmasından ziyade işlenmesine meydan vermeme esasından hareket ediyor. Artık günah işledin, bir suç yaptın, tamam seni de yakaladım, cezayı hak ettin. Bu anlayışla değil, daha suçu işlemeden suçun işlenmesine meydan vermemek. Bunun için tedbirler alıyor İslam. Bu sebeple İslam tarihi boyunca zina cezası çok nadir görülmüştür. Hakikaten zinaya tedbirleri İslam'ın ve verdiği büyük ceza sebebiyle insanlar bu korku sebebiyle zinadan uzak durmuşlar. İslam tarihi boyunca da zina cezası çok nadir görülmüş. İslam'ın aldığı bunca tedbire rağmen günah işleyen kişinin cezalandırılması ise hem fert hem de toplum için hakiki manada adalet ve rahmettir. Artık insan bu kadar tedbire, bu kadar ikaza rağmen bu büyük günaha düştüyse ve bu günahın da neticesi, sonuçları çok kötü ve çok zararlıysa hem fert hem de toplum için, artık onu cezalandırmak da hem o insana bir rahmet, merhamet, hem de topluma bir merhamet. Bu sebeple Cenab-ı Hak وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللّٰهِ Artık diyor, zina için ceza verirken de zina yapan insanlara Allah'ın dininde diyor, Allah'ın hükümlerini uygularken sizi bir merhamet almasın. O insanlara karşı merhametli davranıyormuş gibi kendinizi zannetmeyin. ceza neyse onu verin. Bu aslında hakikatte ona da rahmettir topluma da. Çünkü kendisini de temizliyor. Günahının cezasını eğer tevbe ettiyse, pişman olduysa günahının cezasını da çekmiş oluyor. Ahiretteki büyük cezadan da kurtuluyor. Toplumla bu tür günahın yayılmasından kurtulmuş oluyor. Hakiki bir rahmet oluyor. Ceza sayesinde fert günaha alışarak ebedi hayatını mahvetmekten ve ahirette daha büyük bir cezaya çarptırılmaktan kurtuluyor. Cezalandırmazsan tekrar aynı şeyi yapıyor ve bunu alışkanlık haline getirince de maneviyatı, maddiyatı, dünyası, ahireti perişan hale geliyor. O insana da zarar. Daha onu yolun başındayken, yanlış yola giderken yolunu kesmek ona da bir iyilik oluyor. Topluma da ayrı bir iyilik oluyor. Toplumdaki diğer insanlar da bu cezadan ibret alarak o günahtan uzaklaşıyor. Onlar için de büyük bir rahmet oluyor. Hakikaten Allah Teala'nın hükümleri tatbik edildiğinde herkesin nasıl bir rahmete, merhamete nail olacağını görüyoruz burada. Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz anlatıyor. Bir rahip vardı diyor, kendi halinde ibadetiyle meşgul olan, ibadet halinde. Bir kadın bunu baştan çıkarmak için süslenerek, cilveler yaparak bir şekilde yanına girip çıkarak onu aldatıyor ve onunla zina yapıyor. Burada işte bir firaset gerekiyor. O rahibin firasetli davranarak bu tür zinaya yaklaştırıcı bir ortama fırsat vermemesi gerekiyordu ama demek ki o yaklaştırıcı sebeplere fırsat verdiği için kendisini koruyamayıp bu günaha düşüyor ve doğan çocuğu da gömüyor. O şekilde öldürüp gömüyor. Hem bir katil cezası suçu işlemiş, hem bir zina suçu işlemiş oluyor. Sonra insanlar araştırıp bu suçun işleyenin rahip olduğunu buluyorlar. Ona ölüm cezası veriyorlar. Sen nasıl böyle bir şey yaparsın? Hem bizi aldatıyorsun, ibadet ediyorum diye, hem de zina ediyorsun, hem de böyle katil işliyorsun, katil olmuşsun diye onu ölüme götürüyorlar. İdam edecekleri sırada şeytan yanına yaklaşıyor. Diyor ki sana diyor, o zinayı süslü gösteren, o insanı öldürttüren bendim. Şimdi diyor sen bana itaat edersen ben seni bu ölümden kurtarırım. O da diyor peki itaat edeyim, kurtar, nasıl kurtaracaksan. Diyor ki işte bana secde et, seni kurtaracağım. Çaresiz belki kurtulurum, sonra tövbe ederim diye orada şeytana secde ediyor o rahip. Sonra şeytan ben senden uzağım diyerek uzaklaşıp gidiyor. Kurtarmıyor onu. Adam da kendisi de hayatına alıyor, idam ediliyor, öldürülüyor. Hem günahlar işlemiş, hem imanından olmuş, hem de hayatından olmuş vaziyette, perişan bir vaziyette. Zaten şeytanın istediği de bu. İnsanları bu şekilde perişan bir hale getirmek. Her haliyle perişan, dünyasını da ahiretini de perişan edip gönderiyor rahibi. Bu hadise üzerine, bu tür hadiseler üzerine diyor Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed'i ikaz etmek için Haşr suresinin 16. ayet-i kerimesini inzal buyurdu. Münafıkların durumu şeytanın şu haline benzer diyor. Şeytan insana inkar et der. İnsan inkar edince de ben senden beriyim, uzağım, ben alemden Rabbi olan Allah'tan korkarım diyerek ondan uzaklaşır gider buyuruyor. Ayet-i kerimede Cenab-ı Hak şeytan insana süslü gösteriyor, günahı işletiyor, sonra da uzaklaşıp gidiyor. Artık o günahın tadı, süsü bir tarafa gidiyor, acısı, geriye acısı kalıyor, enkazı kalıyor ve insanın perişanlığı kalmış oluyor. Cenab-ı Hak cümlemizi inşallah bu tür hallerden, bu hallere düşmekten muhafaza eylesin, şeytana uymaktan muhafaza eylesin, uyanık olmayı nasip eylesin. Kıymetli dinleyenler, inşallah kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Muhterem dinleyenler, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Cenab-ı Hakk'ın zinaya ne kadar gazaplandığını haber verdikten sonra şöyle buyuruyor. Siz benim bildiklerimi bilseydiniz az güler çok ağlardınız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu sözleriyle Allah'ın yasaklarındaki hikmet ve sebepleri, bunlara uymadığınız takdirde Allah'ın vereceği cezayı ve kıyamet gününün korkularını, dehşetini bilseydiniz çok ağlar, az gülerdiniz. Zihniniz hep o azametli hadiselerle meşgul olurdu demek istiyor. Burada şarihler bu şekilde şerh ediyorlar bu sözü. Kullarını günahlardan kıskanan Cenab-ı Hak onların iffetli ve namuslu olmalarını istiyor. Rabbimiz kullarının iffetli, temiz, namuslu olmalarını istiyor. Pek çok ayet-i kerimede bu hususa temas ediyor. Cenab-ı Hak tekrar tekrar namusunu koruyanlar, iffetini muhafaza edenler, muhsanat diye geçiyor, muhsinin diye geçiyor, ihsan yani iffetini koruyan, namusunu koruyanlar diye pek çok ayet-i kerimede bunları met ediyor Cenab-ı Hak. Namus ve iffetin korunması Kur'an'da Müslüman erkek ve kadınların en mühim vasıfları arasında zikrediliyor. Hafiz diye de geçiyor. Hafizune furucehum vel hafizat. Yani iffetlerini, namuslarını muhafaza eden erkekler ve kadınlar diye. Bu şekilde en önemli vazifelerden, met edilen vasıflardan birisi iffeti korumak oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de dualarında vücudundaki uzuvların şerre yönelmesinden ve onlar vasıtasıyla günaha düşmekten Allah'a sığınıyor. Allah'ım gözümün şerrinden, dilimin şerrinden, menimin şerrinden, bu şekilde nefsimin şerrinden sana sığınırım diye Cenab-ı Hak. Çünkü her bir uzuvun günahı var kendine göre. O günahta eğer insan dikkat etmezse o uzuv yoluyla bir şerre uğramış, bir zarara uğramış olur. Bundan Allah'a sığınıyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tabii ki Efendimizin böyle buyurması kendisinin günaha düşeceğinden değil, ümmetine nasıl dua edeceklerini öğretmek içindir. Efendimiz masum, günahtan korunmuş olduğu için. Ve şu müjdeyi de veriyor Efendimiz. Kim bana iki çenesi arasındaki dilini, bir de iki ayağı arasındaki iffet ve namusunu koruma sözü verirse ben de ona cennet sözü veririm. Çok kolay gibi görünüyor ama çok zor bir hadise. Kim iki çenesi arasındaki diliyle iki ayağı arasındaki uzvunu korursa, iffetini, namusunu korursa cennet sözü veriyor. Yani bu ikisinden korunmak, zaten günahların pek çoğu bunların etrafında dönüyor. Bunları insan koruyabildiğinde demek ki cennete girmesi kolaylaşıyor. Efendimiz cennete gireceğine ben garanti veririm buyuruyor. Peygamber Efendimizin günaha düşmek üzere olan bir gence mantıki telkinlerde bulunarak iffetli olmanın lüzumunu anlattığı bir hadise var kıymetli dinleyenler. O da şöyle, Ebu Ümame radıyallahu anh anlatıyor sahabe-i kiramdan. Bir genç diyor geldi Peygamber Efendimiz'e. Ya Resulullah, zina için bana izin verir misiniz dedi. Demek ki evlenme imkanı bulamıyor. Gençliğin verdiği heyecanla da izinsiz de bir iş yapmak istemiyor. Günahının büyüklüğünü de bildiği için izin istersen belki izin alırım diye düşünmüş herhalde. Çünkü o zamanlar İslam'ın hükümleri yeni geliyor. İslam yeni yerleştiği için daha insanların kafasında her şey tam yerine oturmuş değil. Bugün ise hiç kimse herhalde bir zina için izin alabileceğini düşünmez normal insanlar. Çünkü İslam'ı öğrenmişler, İslam yerleşmiş. Bugüne kadar bizlere aktarılmış. Oradakiler hemen gencin üzerine yürüdüler. Yakın sahabiler, İslam'ı özümsemiş, anlamış sahabiler o gencin üzerine yürüyor. Sus sus diyorlar. Peygamber Efendimiz yaklaş buyurdu diyor. Yaklaştırıyor genci. Genç Hazreti Peygamber Efendimizin yanına oturdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona böyle bir şeyi annen için ister misin diye sordu. Başka birisi annenle zina etse razı olur musun? Genç, Allah beni senin yoluna kurban etsin. Hayır vallahi istemem ya Resulullah dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diğer insanlar da anneler için böyle bir şeyi istemezler buyurdu. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aynı soruyu kızı, kız kardeşi, halası, teyzesi için de sordu. Kızın için böyle bir şey ister misin? Kız kardeşin için, halan için, teyzen için. Çünkü bir insanın zina ettiği kimse de mutlaka bunlardan birisidir. Başka birisinin ya kızıdır, ya kız kardeşidir, ya halasıdır, ya teyzesidir, ya annesidir. Mutlaka bunlardan birisidir. Sen istemiyorsan o da istemez. Hiç kimse istemez. Genç hepsine de Allah beni senin yoluna kurban etsin. Hayır vallahi istemem ya Resulullah cevabını verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her defasında diğer insanlar da yakınları için böyle bir şey istemezler buyurdu. Konuşmanın sonunda mübarek elini gencin üzerine koydu ve Allah'ım bunun günahını affet, kalbini temizle ve iffetini muhafaza eyle diye dua etti. Genç bundan sonra böyle bir şeye asla tenezzül etmedi. Bu da Efendimizin mucizelerinden birisi. Efendimiz gencin sadrına elini koyup dua ettiğinde Cenab-ı Hak onun kalbini temizliyor. Bu belki bizim için bu kadar kolay olmayacak. Biz daha çok dua edeceğiz, daha çok tedbir alacağız, daha çok kendimizi korumak için gayret edeceğiz. Bu genç şanslıymış. Peygamber Efendimizin karşısında, Efendimizin elinin altında temizlenmiş. Ama bizim için bu biraz daha zor. Biz biraz daha çok dua etmeye ve çalışmaya muhtacız. Bu husus o kadar önemli ki kıymetli dinleyenler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlardan zina ve ona götüren fiillere yaklaşmayıp iffetlerini muhafaza etmeleri hususunda beyat alırdı. Beyat almak, elini tutup söz almak. Söz almak, imza attırmak gibi bir şey. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a şöyle bir hadise anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadınlarla beyati el ile musafaha etmeden sadece sözlü olarak yapıyor ve şu ayette belirtilen şartları koşuyordu. Efendimiz kadınların, yabancı kadınların elini tutmuyor, onlara dokunmuyordu. Erkeklerin elini tutup onlardan beyat alıyor ama kadınlar söz konusu olduğunda sadece sözle onlardan beyat alıyor ve şu ayet-i kerimeyi okuyor, şu ayetteki şartları koşuyordu. Bugün maalesef buna da dikkat edilmiyor. Yabancı erkeklerle kadınların musafaha yapması, tokalaşması, işte zinaya yaklaştıran, götüren davranışlardan birisi bu. Efendimizin yapmadığı, yasakladığı bir davranış. Ayet-i kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Mümtehine suresi 12. ayet-i kerimede. Ey peygamber, iman etmiş kadınlar, Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, elleriyle ayakları arasında bir iftira uydurup getirmemek, kendilerine emredeceğin meşru herhangi bir mevzuda sana karşı gelmemek üzere, sana beyat etmeye geldikleri zaman beyatlarını kabul et ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. Demek ki bu şartları Cenab-ı Hak koyuyor. Peygamberimiz de bu şartları sunuyor kadınlara. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Bu sözü veren, bu sözünde duran insanlara da Efendimiz dua ediyor, mağfiret talep ediyor, affedilmeleri için dua ediyor. Cenab-ı Hakk'ın da onlara affedeceği bildiriliyor, haber veriliyor. Bu şartları kabul eden mümin bir kadına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözle tamam seninle beyat etmiş oldum buyururdu. Söz alınca sözle beyat etmiş oluyor. El tutmasına gerek kalmıyor. Hazreti Ayşe validemiz şöyle devam ediyor. Hayır vallahi onun eli, Efendimizin eli beyat ederken yabancı bir kadının eline asla değmedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kadınlarla ancak seninle bu ayetteki şartlar üzerine beyat ettim sözüyle beyat etmiştir. Hazreti Ayşe validemiz bu şahitliği yapıyor. Zaten böyle bir elini tutmak istese bile Hazreti Ayşe validemizin müsaade etmeyeceği aşikardır zaten normal olarak. Ama zaten Efendimiz de bunu dini bir esas olarak ortaya koyuyor. Yabancı kadınların elini tutmadan onlarla beyat etmek sözlü olarak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kadınlardan beyat alırken onlarla musafaha etmekten hususuyla kaçınmıştır. Bunu Buhari Talak 20'de de görüyoruz ve ben kadınlarla tokalaşmam buyurmuştur. Bu da İbn-i Mace'nin Cihad 43. babında geçen rivayetler. Bu husustaki birkaç rivayet sadece. Halbuki daha çok rivayetler var bu hususta. Bir sahabi var Ebu Şehim radıyallahu anh. Onun da başına bir hadise geçiyor. Bu hususta ibretlik bir hadise. O da kendisi şöyle anlatıyor. Medine'de yanımdan bir genç kız geçiyordu. Yakasından tuttum. Tenha bir yerde olduğu için yakasından tuttum. Sonra bıraktım. Vazgeçiyor. Yani belki ya yanlış bir iş yapmak için niyetleniyor ama Allah'tan korktuğu için vazgeçiyor. Sabah olunca Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlardan beyat alıyordu. Ben de onun yanına gittim. Benden beyat almadı. Elini çekti ve şimdi de yakayı tutup çeken mi geldi buyurdu. Efendimiz mucizevi olarak onun halini Cenab-ı Hakk'ın bildirmesiyle biliyor ve ikaz ediyor. Şimdi de yakayı tutup çeken mi geldi buyurdu. Ben de vallahi bir daha o fiili yapmayacağım dedim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bunun üzerine benden beyat aldı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman ashabından farklı konularda bu şekilde beyat alırdı, söz alırdı. İşte kimseden bir şey istememek üzere, Allah ve Resulüne itaat etmek üzere, işte Hudeybiye'de olduğu gibi son damlasına kadar kanının savaşmak üzere veya Peygamber Efendimiz ne istiyorsa, gönlünde ne varsa onu yapmak üzere gibi çeşitli konularda beyat alırdı. Demek ki böyle bir beyat zamanında bu sahabi de varıyor. Efendimiz elini çekiyor. Şimdi de yakayı tutup çeken mi geldi buyuruyor. O da vallahi bir daha o fiili yapmayacağım diye söz verince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ondan da beyat alıyor, söz alıyor. Biraz önceki ayet-i kerimede okuduğumuz gibi zina etmemek, hırsızlık yapmamak, çocuk öldürmemek, Allah'a şirk koşmamak, iftirada bulunmamak, Allah ve Resulullah Efendimiz'in emredeceği meşru hususlarda ona karşı gelmemek. Zaten Efendimiz gayrimeşru bir şey emretmiyor. Allah muhafazası masumun koruması altında olduğu için, masum olduğu için Efendimiz Cenab-ı Hakk'ın iradesi, istikameti, rızası istikametinde şeyler emrediyor. İnsanlar da ona itaat edeceklerine söz veriyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mani olucu bir tedbir olması için fuhuş ve zina yoluyla para elde etmeyi de yasaklamıştır. Fuhuş ve zinadan elde edilen paranın da haram olduğunu, böyle bir para kazanma yoluna gitmemeleri gerektiğini de ümmetine bildiriyor. Yanlış işlerden para kazanmayın diyor. Haramdan kazanılan paradan hayır da yapılmaz, iyilik de yapılmaz, hayır da gelmez. Onu insan kullanmaz. Ancak ateş, içine ateş doldurmuş olur. Haramla beslenen insanın vücudu diyor ancak ateşe layıktır buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu sebeple zina ve fuhuş parasını da yasaklıyor Efendimiz. En değerli varlık olan insanın iffet ve namusunun bedeli olan bu mal haram kılınıyor. Yani insanın namusuna, iffetine bir bedel biçilebilir mi? Bir bedel tayin edilebilir mi? Edilemez. O kadar değerlidir ki ona bir kıymet biçmek dünya malıyla mümkün değildir. Dolayısıyla onu parayla satmak, onun karşılığında menfaat elde etmek bugün maalesef o da çok oluyor. Yani illa insanların gidip bu hususi yerlerde çalışması da gerekmiyor. Bazı insanlar var, iş bulabilmek için açılıp saçılıyor. Müstehcen bir kıyafete bürünüyor. İşine devam edebilmek için, insanlara kendini kabul ettirebilmek için, ne bileyim farklı yerlerde iş yapabilmek için. Bazı şirketler diyelim çok müstehcen bir kıyafete sahip memurlarını gönderiyorlar ki işleri olduğunda başka dairelerde, başka şirketlerde onlar daha çabuk iş koparabiliyor. Daha çabuk onların halinde istifade etmek isteyenler onların işlerini çabuk görüyor gibi. Bu tür anlayışlar maalesef toplumda çok fazla. Buna benzer anlayışlarla bazı menfaatler için, makam mevki, mal için, dünya mal için insanların böyle iffetlerini sattıkları bugün çok daha fazla görülüyor. Bu insanlara sorduğunda halbuki o yanlış bir iş yaptığını bile düşünmüyor belki. İffetini satmayı İşte umumhanelerde çalışan insanlara sanki hasrediyor. Onlar sadece bu işi yapıyormuş zannediyor. Halbuki dikkat etmediğinde pek çok insan bu hataya düşüyor. Ve bu değer paha biçilemeyen değerini çok ucuz bir karşılıkla vermiş oluyor. Ve çok büyük bir zarara uğramış oluyor. Hatta bir hadis-i şerifinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu paraya, zinadan, fuhuştan gelen paraya habistir, necasetten ibarettir buyuruyor. Habistir, pistir. Bu yolla kazanılan para insanın iffetini, namusunu satarak, onu harcayarak kazandığı para pistir, habistir, necasettir. Necasetten ibarettir buyuruyor. Ondan da bizleri sakındırıyor. Diğer taraftan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zinanın maddi ve manevi zararlarını anlatıyor bizlere. Bunu da anlatarak ümmetini zinadan uzaklaştırmak istiyor. Bir hadis-i şerifte zinanın en kıymetli cevher olan imana zarar verdiği ifade edilerek şöyle buyuruyor. Bu daha tehlikeli hakikaten. Kişi zina ettiği zaman iman ondan çıkar. Üzerinde bir gölgelik gibi durur. zinadan tevbe edip tamamen vazgeçtiği zaman iman tekrar ona döner. Sahip çıkabilirse imanına, imanını tazeleyebilirse döner, ama tazeleyemezse, ilgilenmezse, tevbe edemezse belki de çıktıktan sonra tamamen kaybetme tehlikesi de olabilir. Yani günah esnasında o insanda iman bulunmaz, Allah korusun. O esnada ölmüş olsa bir insan imansız gidecek demek ki. İmandan uzaklaşıyor, iman kendisine uzaklaşıyor. Kişi zina ettiği zaman buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, iman ondan çıkar, üzerinde bir gölgelik gibi durur. Şemsiye gibi, bir bulut gibi üzerinde durur. Zinadan tevbe edip tamamen vazgeçtiği zaman iman tekrar ona döner. Nasıl imanlı bir insan nasıl bir günah işleyebilecek? Yani biliyor ki Allah var, bizi görüyor, halimizi biliyor. Ahiret var, Allah'a iman ediyor, ahiret gününe iman ediyor. Ahirette bu günahın cezası da var. Bunları bildiği halde bir insan nasıl bir o günah işleyebilir? Hangi akıl, hangi mantık bunu kabul edebilir? Ancak demek ki bu şekilde oluyor. O iman perdeleniyor, kapanıyor, üzerine çıkıyor, insandan çıkıyor, ayrılıyor. İnsan gözünü yumuyor, sırtını dönüyor belki imanına. O şekilde ancak günaha kendini atabiliyor. Ondan sonra günah bittikten sonra, onun acısıyla uyandıktan sonra eğer aklı başına gelirse, tövbe ederse tekrar iman kendisine dönüyor. Ama öyle olmazsa Allah korusun büyük bir cevherden de mahrum kalmış oluyor. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zina ile ilgili, zinanın maddi zararlarla ilgili şöyle bir ikazda da bulunuyor. Bir milletin içinde zina ve fuhuş ortaya çıkıp nihayet o millet bu suçu aleni olarak işlemeye başladığında mutlaka içlerinde veba hastalığı ve kendilerinden önce gelip geçmiş milletlerde vuku bulmamış başka hastalıklar yayılır. Bir millette zina yaygınlaşır, hatta aleni olmaya başlarsa, fuhuş iyice ortalığa dökülür, sokaklara akarsa, taşarsa, artık o milletin içerisinde salgın hastalıklar, daha önceki milletlerde duyulmamış, görülmemiş yeni yeni hastalıklar zuhur eder buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bugün olduğu gibi her yıl bir yeni hastalık duyuyoruz. Şöyle bir hastalık çıkmış, tedavisi bulunamamış. Şöyle öldürücü bir hastalık zuhur etmiş. Her yıl yeni bir hastalık çıkıyor. Demek ki bunun bir sebebi de zinanın yaygınlaşması. Toplumda zinanın yaygınlaşması, insanların fütursuzca bu günaha dalmaları. Aynı şekilde Hazreti Abbas, İbni Abbas Hazretleri de ondan gelen bir rivayette, bir kavim içinde zina yaygınlaşırsa aralarında ölümler artar. Ölümler, toplu ölümler, tek tek ölümler, kazalar, ani ölümler, hastalıktan olan ölümler, bunlar da artıyor. Demek ki zinanın zararlarından birisi de tedavisi olmayan, daha önce duyulmadık garip hastalıkların zuhur etmesi, ölümlerin artması. Bunlar zinanın dünyadaki cezaları, ikaz mahiyetindeki cezaları. Cenab-ı Hak bunlarla ikaz ediyor kullarını. Bundan vazgeçin diye daha büyük zarara doğru gidiyorsunuz. Bundan vazgeçin, yoksa daha büyük zarara uğrayacaksınız. Böyle trenlerde olurdu. Eğer ileride bir tehlike varsa, bir kaza, yol tıkanıklığı varsa veya yol bozulsa, ta önceden yukarıya böyle patlayıcı bir şey koyarlar trenin yoluna. Trene bastığında patlar ve o sesle makinist treni durdurur. Anlar ki aşağıda bir tehlike var. O hızla giderse zaten trenin yoldan çıkması, devrilmesi, takla atması, kaza etmesi kaçınılmazdır. Ama o ikazla uyanırsa o tehlikeden kurtulur. Bu cezalar da, dünyevi cezalar da bu şekilde buna benziyor. Adeta insana Cenab-ı Hak ikaz ediyor. Aman daha büyük bir tehlikeye doğru gidiyorsun, dur diye. Durmazsa tabii ki yuvarlanıyor o tehlikeye, o kazayı yapıyor. Ama durursa kendisini kurtarmış oluyor. Kıymetli dinleyenler, bugün de programımızın sonuna geldik. Ama bu mevzu önemli olduğu için bitiremedik. İnşallah gelecek programda da bu konuya devam edeceğiz inşallah. Yeniden görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz efendim.
Erkam Radyo'da Doktor Murat Kaya ile Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programını dinlediniz.